Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 9 Behmen 1403 Hicri Kameri 27 Recep 1446 ve Miladi 28 Ocak 2025 Salı. Bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Abdullah Kaban ile Amerika-İsrail ilişkilerinin Gazze gelişmelerine olan etkisi üzerine yapılan röportaj İslami Düşünce Podcast'te bir Hidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı lideri Direniş'in peygamber beysetinin bir tecellisi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Müslümanların birliği adaletin yolunu açar, zalimlerin uykusunu kaçırır dedi. Dışişleri Bakanı, Batı'nın İran'ın güvenini kazanmak için birçok adım atması gerektiğini söyledi. Tüm amiral seyyari Gazze'deki Siyonist suçlar hegemonik rejimin savaş yanlısı politikaların sonucu olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Filistinlilerin siyasi yıldırma yoluyla vatanlarından uzaklaştırılamayacağını belirtti. Ve Siyonist askerlerin tutuklama korkusuyla kullanıcı hesaplarının silindiği belirtildi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İslam İnkılabı'nın zaferiyle başlayan direniş hareketi, akıl ve imanı kullanarak Müslüman ve hatta gayrimüslim milletlere uyandırmayı başardı ve Siyonist rejimi Gazze ve Lübnan karşısında dize getirdi, dedi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi İslam peygamberinden BİSTİ'ye döneminde hükümetin 3 erk başkanları, nizamdan bazı yetkili, İslam ülkelerinden büyükelçiler ve halkın çeşitli kesimleriyle bir araya geldiği görüşmede BİSTİ'nin sürekli ve kalıcı bir süreç olduğunu ve insan toplumları özellikle Müslümanlar için en önemli dersinin düşünsel ve algısal dönüşüm yaratmak için akıl ve inancın kullanılması olduğunu belirtti. Parsüde'ye göre Ayetullah Hamine'yi İran milletine, İslam ümmetine ve dünyadaki tüm özgürlüksever ve özgür insanları BİSTİ bayramı vesilesiyle tebrik ederek bugünkü dünya olaylarına rasyonel bir bakış açısının herkes için özellikle büyük ve İslam İran yetkilileri için önemli olduğunu belirtti. İslam devrim lideri sömürgecilerin insan toplumlarına yağmalama yaklaşımını şöyle açıkladı. Sömürgeciliğin tarihi 3 aşamadan oluşur. Doğal kaynakların yağmalanması, kültürel yağma ve asil kültürlerin tahribi ve milletlerin ulusal ve dinsel kimliğinin yağmalanması ve gaspı ve bugün dünyanın güçlü ve şeytani aygıtları sömürgeciliğin 3 aşamasını milletlere dayatmaktadır. Amerika hükümetine emperyalist ve sömürgeci güçlerin ön saflarında yer alan ve dünya finans güçlerinin etkisi altındaki bir hükümet olarak nitelendiren Ayetullah Hamine'yi büyük finansal karteller her gün ulusların kimliğini ve çıkarlarını değiştirmek ve sömürgeci nüfuzlarını genişletmek için komplo kuruyorlar ve Kur'an'a göre onlar size sıkıntı veren her şeyi severler dedi.
İslam devrimi lideri şöyle devam etti. Amerika Kongre üyelerinin binlerce çocuğun parçalanmasının katili ve failini alkışlaması ve onu teşvik etmesi ve 300 yolcusu bulunan İran yolcu uçağını düşüren Amerikan gemisinin kaptanına takdir madalyası vermesi, onların diplomasi gülümsemeleri ardında gizlenen kötü içbenliklerinin, düşmanlıklarının, kinlerinin örnekleridir ve bu gerçeklere gözlerimizi açmalıyız. Küresel çatışmalarda uyanıklığı vurgulayarak mevcut direniş hareketini nebevi bir istediğin bir özeti ve İran İslam devrimine dayanan bir hareket olduğunu belirten Ayetullah Hamine'yi Gazze'nin muhteşem zaferine atıfta bulunarak şöyle buyurdu. Bu küçük ve sınırlı alan tepeden tırnağa silahlanmış ve Amerika'nın tam desteğine güvenen Siyonist rejimi dize getirmeyi başardı ve bu zafer aklı ve imanı kullanmaktan, gönlünü Allah'a bağlamaktan, Allah'ın yüceliğine inanmaktan gelir. İslam İnkılabı lideri Şehit Nasrullah'ın kaybına rağmen Hizbullah'ın gururlu direnişini günümüzde direnişin parlak tezahürlerinin bir başka örneği olarak niteledi ve şöyle buyurdu. Lübnan Hizbullah'ı bitmediğini göstermekle kalmadı, hatta bazı durumlarda Siyonist rejime karşı daha da büyük bir motivasyon ile dik durduğunu gösterdi.
İran İslam Cumhurbaşkanı dünyanın güçlü ülkelerinden işlediği suçlara ve çeşitli bahanelerle Müslümanların ve çocukların kanlarının dökülmesine değinerek Müslümanların birlik ve beraberliğiyle adaletin tecelli etmesi için zemin hazırlanacak, zalimlerin savaş ve kan dökme hayalleri suya düşecektir dedi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan bu sabah İslam peygamberi BİSTİ yıl dönümünde nizam yetkilileri ve İslam ülkelerinden büyükelçilerinden İslam devrimin lideriyle yaptığı görüşmede peygamberlerin BİSTİ'nin ihtilaf ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırarak hakkı ve adaleti tesis etmek olduğunu ifade etti ve Peygamber Efendimiz'in Medine'ye hicretinden sonra ilk icraatının aralarında uzun zamandır anlaşmazlık bulunan kabileler arasında kardeşlik bağı kurmak olduğunu anlatarak şöyle dedi. İran'ın İslam toplumlarının ve tüm milletlerin bugün her zamankinden daha fazla bu vizyona bağlı kalması gerekiyor. İran Cumhurbaşkanı güçlü ülkelerin işlediği suçlara ve çeşitli bahanelerle Müslümanların ve çocukların kanlarının dökülmesine dikkat çekerek şunları kaydetti. Müslümanların birlik ve beraberliğiyle adaletin tecelli etmesi için zemin hazırlanacak, zalimlerin savaş ve kan dökme hayalleri suya düşecektir.
İran Dışişleri Bakanı, Amerika'nın yeni başkanının İran'la anlaşma isteğine yanıt olarak Batı'nın Tahran'ın güvenini kazanmak için birçok adım atması gerektiğini söyledi. Sahab'ın isnaya dayanarak verdiği habere göre Zeyd Abbas Irakçı, Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmanın iyi olacağı yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak, Amerika Başkanı'nın sözlerini dinlemeye hazır olmalarına rağmen 2015 anlaşmasının başına gelenler göz önüne alındığında İran'ı Amerikan tarafıyla yeni bir anlaşma için yeni müzakerelere başlamaya teşvik etmek için Batı'dan daha fazla eylem gerektirdiğini belirtti. Trump, 2018 yılında Amerika'da dahil olmak üzere dünya güçleriyle imzalanan İran nükleer anlaşmasından sahte bahanelerle çekildi ve azami baskı kampanyası politikası izleyerek anlaşmayla kaldırılan İran'a yönelik önceki yaptırımları yeniden uygulamaya koydu ve İran'a yeni yaptırımlar getirdi. Sky News'e konuşan İran Dışişleri Bakanı, Trump'ın savaş sonrası Gazze ve Filistinlilerin komşu ülkelere zorla göç ettirilmesiyle ilgili tartışmalı açıklamasına tepki gösterdi ve Trump'ın Danimarka yönetimindeki Grönland adasını satın alma niyetinde değinerek Filistinliler yerine İsraillilerin sınır dışı edilerek Grönland'e gönderilmesinin önerildiğini, böylece bir taşla iki kuş vurulmasının amaçlandığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tüm Amiral Seyyari, Siyonistlerin Gazze şeridinde işlediği bahşetin Amerika liderliğindeki hegemonik rejimin uzun süredir devam eden savaş yanlısı politikasının sonucu olduğunu belirtti. Sabahın İran'dan Lakhdan bir lideri göre Tahran'da ikamet eden savunma, askeri ve yabancı yetkililerle bir araya gelen Tüm Amiral Habibullah Seyyari, düzensizliğin, adaletsizliğin, yapısal şiddetin ve sorumlu kurumların eylemsizliğinin insan vicdanını büyük bir sınava tabi tuttuğunu belirtti. Tüm Amiral Seyyari, Amerika'nın dünyanın ve öfkeli kamuoyunun gözü önünde gerçekleşen Siyonistlerin açık ve tekrarların soykırımına sorgusuz sualsiz desteğini ve tam suç ortaklığının hiçbir getirisi olmadığını işaretle kötü Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'da masum insanları öldürme, diplomatik yerlere saldırma, ülkelerin egemenliğini ihlal etme ve bazı siyasi liderlere suikast suçlarından bu rejimin tek kirli başarıları olduğunu ve sonuçlarının da kesinlikle Tel Aviv'i etkileyeceğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı, Siyonist rejimin Filistin direnişinin tüm şartları ile birlikte ateşkesi kabul etmesinin yol açan mazlum Filistin halkının eşsiz direnişinin direniş cephesi için büyük bir başarı olduğunu sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay Hamane, Amerika Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi önerisine tepki gösterdi. Sahab'ın Mehrhabar Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı bir paylaşımda Amerika Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi önerisine tepki gösterdi. Bekay'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Filistin'i sömürgeci imha planı kapsamında Gazze'nin temizlenmesi fikri, ölümcül Amerikan silah ve mühimmatının kullanılmasının ve bu ülkenin mali, siyasi ve istihbarat desteğiyle uzun süredir yürütülmektedir. İşgalcileri son 15 aylık soykırımı Filistinlileri ana vatanlarından köklerinden söküp atmayı başaramadı. Siyasi korkutma ve demografik coğrafyanın değiştirilmesi de Filistinlileri zorla yerinden edemeyecek. Burası onların evidir ve burada kalma ve kendi kaderlerini tayin etme haklarını gerçekleştirme ve işgalden kurtulma mücadelesi için çok ağır bedeller ödediler. Amerika Başkanı Donald Trump, Gazze'nin temizlenmesi için Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerin bölgeden daha fazla Filistinli mülteci kabul etmesi ve bu kişilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısı yaptı.
Gazze'de savaş suçu işledikleri nedeniyle diğer ülkelerde tutuklanmamak için onlarca İsrail askeri sosyal medya hesaplarını sildi. İran ve Irak bölgesel istikrarı güçlendirmek için işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulaması, Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerleştirme planlarına karşı muhalefetin artması, Endonezya'nın Malezya'nın ASEAN başkanlığına desteği, Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri İran'a şükranlarını iletmesi ve Lukashenko'nun Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi İran ve dünyadan son dakika gelişmelerinden bazılarıdır.
İran'ın 223 kuluçka merkezi ve 162 uzmanlaşmış hızlandırıcı kurarak inovasyon ekosistemi ve bilgi tabanlı ekonomi geliştirme yolunda önemli adımlar attığı bildiriliyor. Bu merkezler girişimleri ve yeni işletmeleri destekleyerek fikirlerin yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüştürülmesinde önemli bir rol oynuyor. Kuluçka merkezlerinin %35'inin, hızlandırıcı merkezlerinin ise %69'unun uzmanlaşmış endüstrilere odaklanması, bilişim teknolojileri, sağlık, enerji, yaratıcı endüstriler gibi ileri alanlara özel bir ilgi olduğunu gösteriyor. Bu önlemler İran'ı bölgede inovasyon merkezi olma yoluna soktu.
Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı ile İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık pazartesi günü yaptıkları görüşmede son uluslararası ve bölgesel gelişmeleri ele aldı ve her alanda ikili işbirliğinin güçlendirilmesine görüştü. Ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla ikili işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Kuala Lumpur ziyaretinde Malezya'nın 2025 yılında Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN'ın dönem başkanlığını üstlenmesine destek verdiğini ifade etti. ASEAN, Güneydoğu Asya'da bulunan ve ekonomik kalkınma, üye ülkelerin siyasi iktidarı ve bölgesel istikrarı hedefleyen 10 ülkeden oluşan bir gruptur.
Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Ürdün ve Mısır'a yerleştirme planlarını açıklamasının ardından bu iki ülkenin karşı çıkmasının yanı sıra Almanya Arap Birliği, Avrupa Birliği ve Mısır'daki El Azhar Üniversitesi Trump'ın planına karşı çıktı. Ayrıca Amerikan Senatörü Bernie Sanders de sosyal paylaşım AX'de Trump'ın açıklamalarına yanıt vererek öneriyi etnik temizlik ölemi ve savaş suçu olarak nitelendirdi.
Lübnan Hizbullah'ı Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım pazartesi akşamı yaptığı açıklamada İsrail'in çekilme süresinin uzatılmasını kabul etmeyeceklerini belirterek şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti ve Irak ülkesinin Lübnan halkına yaptığı yardımları asla unutmayacağız.
İsviçre hükümeti bir konuşma yetkinliğine katılmak üzere İsviçre'ye giren Elektronik İntifada Dergisi'nin yönetmeni Ali Abu Nime'yi hemen tutukladı ve ardından sınır dışı etti. Bu adım Birleşmiş Milletler özel raportörleri ve insan hakları grupları tarafından sert eleştirilerle karşılandı.
Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Igor Karpenko pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında ülkenin mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukashenko'nun oyların %86,82'sini alarak seçimi kazandığını duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslam İrşad Bakanlığı Sanat İşleri Bakan Yardımcısı 2 yıllık İran seramik sanatının kapanış töreninde yayınladığı mesajda İran'ın antik çağlardan beri dünya seramik sanatının merkezi olduğunu belirtti. Her 2 yılda düzenlenen ulusal seramik sanat oturumunun kapanış töreni arifesinde Bayan Nadire Rezai bir mesajında seramik ve çömlekçiliğin bir yandan günlük yaşam için en önemli araç, öte yandan İran halkının sanatsal ifadesi için en önemli araç olduğunu hatırlatarak şöyle dedi. Bu yolculuk İran'da hiç durmadı, hep güncel oldu. Bu trend hep ileriye doğru gitti. Parsüde'nin haberine göre Rezai, İran seramiklerinin dünyadaki statüsünün yükseldiğini belirterek bugün İran seramik sanatları, sanatçıları dünya seramik sanatının başlıca kutupları arasında yer alıyor dedi. İran Kültür ve İslam İrşad Bakan Yardımcısının mesajının bir diğer bölümünde şu ifadeler yer aldı. 2 yıllık seramik oturumu son yıllarda seramik sanatının gelişmesinde önemli bir akım yaratmıştır ve sınırsız bir hareketle seramik alanında sanat sınırlarından yayılması ile bu sanat dalında çağdaş bakışı ortaya çıkarmıştır.
Ve İran Ticaret Geliştirme Örgütü Batı Asya Ofisi Genel Müdürü, Batı Asya ülkeleriyle ticaret dengesinin son 9 ayda pozitife döndüğünü duyurdu. Sahab'ın İrna'ya dayandırdığı haberine göre Abdülamir Rebihavi, İran'ın Batı Asya ülkeleriyle son 9 aydaki ticaret istatistiklerini şöyle aktardı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak ile ticaretinin %35, Birleşik Arap Emirlikleri ile %11, Türkiye ile %59 oranında arttığını söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Siyonist askerler arasındaki artan boşluk duygusuyla ilgili. Savaşına geri dönerlerse kaderlerin ölüm olacağını söyleyerek gözyaşları içinde Gazze'nin kuzeyinde olan Netzarim ekseninden ayrıldıklarını bildirdi. Royal Yom Haber Ajansı İsrail'in 14. kanalına dayandırdığı haberinde İsrail askerleri rejim ordusunun Gazze şehri ve kuzeyini merkez ve güney bölgelerinden ayrılmak için konuşlandığı Netzarim ekseninden ayrıldı ifadelerine yer verdi. Parsu'nun haberine göre İsrail askerleri gözyaşlarını tutamadı ve bir yıldan fazla süredir Gazze'de yaptıklarının boşa gittiğini hissettiklerini söyledi. İsrail ordusu rejimin Hamas hareketiyle Filistin mültecilerin Gazze şeridinin kuzeyine dönmelerine izin verilmesi karşılığında Yahudi Arbel de dahil olmak üzere 6 İsrailli tutuklunun serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından pazartesi sabahı erken saatlerde Netzarim ekseninden çekildi. Bu gelişme İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı olan Kudüs Tugaylarının pazartesi akşamı bir video yayınlamasının ardından geldi. Siyonist kadın esir aldığı 29 yaşındaki Yahudi Arbel'in ailesine hayatta olduğunu bildiren bir mesaj gönderdiği görülüyor. Bu videoda Filistin direnişinde savaş esiri olan bu Siyonist kadın asker, Amerika Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu tüm esirlerin evlerine dönebilmesi için ateşkesin sürdürülmesi yönünde çalışmaya çağırdı. Daha önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yüz binlerce Filistinlinin Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerine dönmesini Siyonist kadın asker Arbel Yahuda'nın serbest bırakılmasına bağlamıştı. Netanyahu, Gazze'ye saldırmadan önce askeri bir saldırıyla Hamas'ı yok edeceğini ve esir alınan Siyonist askerleri serbest bırakacağını iddia etmişti.
Bu olaylar gerçekleşmeyince Netanyahu, Hamas ile ateşkes anlaşması yapmak zorunda kaldı. İsrail Başbakanı'nın Gazze Savaşı'ndaki yenilginin kamuoyundaki baskısını Yahudi Arbel'in kurtarmasına öncelik vererek azaltmaya çalıştığı öne sürülüyor. İsrail kabinesinde istifa eden ve sert görüşlü bakanlardan İtamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun Gazze Savaşı'ndaki yenilgisinden dolayı onu eleştirmeye devam ederken Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği aşağılayıcı anlaşma sayesinde siyasi kazanımlar elde ettiğini itiraf ederek mutlak zafer ile sahadaki sonuçlar arasında Hamas'ın ortadan kaldırılması söylemleriyle sahada gördüklerimiz arasında büyük uçurum var dedi. Ben-Gvir kabinenin vaat ettiği mutlak zaferin nerede olduğunu, Hamas'ın mahvedilmesinin ne olduğunu sorguladı. Musa'dan savaş el esirleri ve kayıp kişiler dairesi eski başkanı Rami Igar'da FM 103 radyosuna verdiği röportajında İsrail ordusunun eylemlerinin yanlış olduğunu ve Hamas'a yenildiğini kabul ederek şöyle söyledi. İsrail hükümetinin esirleri serbest bıraktıktan sonra birkaç ay içinde 7 Ekim'den önce var olan aynı güçlü Hamas'la karşı karşıya kalacak. Mossad yetkilisi İsrail'in yenilgisinden Netanyahu sorumlu tutarak Netanyahu İsrail'i 7 Ekim savaşından önceki koşullara geri döndürdü dedi. Hamas'ın Gazze'deki güçlü liderliğini takdir eden yetkili Hamas yenilmezdir ve Gazze'yi yönetmeye devam edecektir dedi. Gazze Savaşı'ndaki yenilgi ve savaşta Siyonistlerin işlediği suçların sonuçlarını Siyonist ordunun rahatsız etmeye devam ediyor. Gazze'de savaş suçu işledikleri ortaya işledikleri suçuyla dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde tutuklanmamak için onlarca İsrail askeri Facebook ve Instagram dahil olmak üzere sosyal medya hesaplarını da sildi. Brüksel merkezi bir sivil toplum örgütü olan Hint Recep Vakfı'nın öncülüğündeki Filistinlilerin haklarını savunan gruplar, Gazze'de Filistinlilere karşı işledikleri suçlara ilişkin kanıt toplamak için İsrail ordusunun sosyal medya hesaplarından yanı sıra diğer kaynakları kullanıyor. Hint Recep Vakfı bu ayın başlarında İsrail rejiminin Gazze Şeridi sakinlerine karşı yürüttüğü savaşta İsveç, Brezilya ve İtalya'daki İsrail askeri personeline karşı savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım işledikleri gerekçesiyle dava açtı.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Fransa'nın Afrika'dan dışlanmasının ikinci sömürge karşı dalgasının bir işareti olmasıyla ilgili. Fransa-Afrika ilişkilerine ilişkin acı gerçekler yeni siyasi elitlerin eylemlerini yönlendiren başlıca etkenlerden biri olduğu gibi Fransa ile asimetrik ilişkilerin sonlandırılması ve eşit ilişkilere girilmesi yönündeki yaygın halk talepleri de önemli bir yer tutuyor. Avusturya Uluslararası Politika Enstitüsü, Orta ve Batı Afrika ülkelerinin Fransız askerlerini sınır dışı etme eylemlerinin Afrika'daki ikinci dekolonizasyon dalgası olarak adlandırabilecek bağımsızlık arayışı ve ulusal egemenliği vurgulama yönündeki daha geniş bir sürecin parçası olduğunu vurgulayan bir analiz yayımladı. Pars'ın haberine göre Avusturya Uluslararası Politika Enstitüsü'nün analitik notunda şöyle deniliyor. Çad ve Senegal bir zamanlar Fransa'nın Afrika kıtasındaki başlıca müttefikleriydi ve Paris'in Afrika'daki eski kolonilerinde Fransa'nın ekonomik, politik ve askeri nüfuz ağının temel direkleriydi. Peki Batı ve Orta Afrika'daki Fransız sömürgelerinin bağımsızlığından 65 yıl sonra yaşanan bu gelişmelerde hangi etkenler rol oynadı? Bu bağlamda incelenebilecek ilk etken, Afrika'da gerçek değişimi isteyen, bunun bilincinde olan ve iletişim ve sosyal medya aracılığıyla bunu başarmak için çabalayan genç ve aktif bir neslin ortaya çıkmasıdır. Aynı durum Afrika'nın sömürgecilikten yıllar sonra doğan yeni nesil genç siyasi liderler için de geçerlidir. Eski kuşak siyasetçilerin aksine Fransa'ya tanınan tavizler karşılığında elde edilen kişisel kazanımlara pek aşina değiller. Gözlemledikleri şey halk için elle tutulur bir avuç ve bir sonuç vermeyen uzun süreli askeri operasyonlar veya ülkelerinin doğal kaynaklarının Fransız şirketleri tarafından sömürülmesi ve bu ülkelerdeki geri kalmışlığın devam etmesidir.
Bu yeni eylemi kolaylaştıran bir diğer etken ise çok kutuplu dünya düzeninden ortaya çıkmasıdır. Bu durumu Çin ve Rusya gibi diğer uluslararası aktörlerin Afrika kıtasındaki artan rolünde görüyoruz. Afrika'da sömürge geçmişi olmayan bu yeni ortaklar, Afrika ülkelerinin dışişlerine karışmadan ekonomik ve askeri düzeyde işbirliği fırsatları sunuyor. Bu yeni ortaklar, destek ve işbirliklerini batırırlar gibi belirli koşullara değil, belirli taleplere bağlıyorlar ve uluslararası düzeyde diplomatik destek veya enerji piyasalarına erişim gibi niteliklere sahipler. Avusturyalı Düşünce Kuruluşu, Afrika'nın geleneksel kalkınma ortaklarından biri olan Avrupa Birliği'nin Afrika ile etkileşimini sürdürmek istiyorsa, Afrika ülkelerinin bu eylem ve istekliğine saygı duyması ve onlara ortak çıkarlara ve karşılıklı saygıya dayalı bir ortaklık teklif etmesi gerektiğini vurgularken sonuca varıyor. Bu, daha fazla bağımsızlığa doğru hareket görüntüsünün Frankofon, Afrika bölgesinin ötesine uzandığı anlamına geliyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Amerika'da Donald Trump'ın başkanlık dönemi bilindiği üzere başladı ve ikinci dönemde çeşitli konular Amerika'nın yeni başkanı ile ilgili gündeme gelmektedir. Avrupa ile çeşitli anlaşmalar konusundan ta bölgemizle ilgili İsrail rejimine destek konusu etrafında bir takım gündem maddeler konuşuluyor. Biz bugün sohbetimizde özellikle Siyonist İsrail rejimi ile Amerika arasındaki ilişkiler çerçevesinde Donald Trump'ın yeni başkanlık dönemini konuşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu konuyla ilgili çeşitli endişeler ve yorumlar gündemde konuşuluyor. İnsani yardım kuruluşları bile Trump'ın dönüşü kriziyle karşı karşıya kimi basın kuruluşlarına göre ve bu da yine ister insani meselelerle ilgili olsun ve Siyonist İsrail rejiminin yayılmacı politikalarını destekleme çerçevesinde olsun çeşitli endişeleri gündeme taşımaktadır. Bugün sohbetimizde biz özellikle Gazze ateşkesi sağlandıktan sonra Donald Trump'ın Siyonist İsrail rejiminin kabinesi için nasıl bir hamlede veya destek mahiyetinde nasıl bir adım atabilir şeklindeki soruları yanıtlamaya çalışacağız. Siyasi analist Sayın Abdullah Kavan'ın konuyla ilgili görüşlerini dinliyorsunuz efendim. Hocam şimdi biliyorsunuz Amerika'da Trump yeni başkan olarak işe başladı. İlk gününde de bir çeşitli anlaşmaları Amerika'nın ister Avrupa'yla ile ilgili ve bölgemizle ilgili bir takım anlaşmaları iptal etti. Şimdi kimilerine göre Trump'ın gelişi Netanyahu için ve özellikle genel bir anlamda Siyonist İsrail rejiminin kabinesi için yeni bir hayat bağışlayabilir. Çünkü İsrail rejiminin ana destekçilerinden biri Amerika ve özellikle Cumhuriyetçiler bir ön ayak mahiyetinde bir takım adımlar atmışlardır İsrail rejimi konusunda. Bu konuyla ilgili yeni Amerika Başkanı'nın acaba yeniden savaşları alevlendirecek bir adımlar atacak mı? Yoksa bağışı sağlayacak bir takım pozisyonlarda bulunacak mı gibi sorulara ne dersiniz efendim?
Yani öncelikle biz Amerikan siyasetini değerlendirirken evet, gelen başkanların bir etkisi oluyor, bazı kararlar alabiliyorlar. Fakat onların değişmeyen bir tane politikası var. Gerek Orta Doğu ile ilgili, gerek farklı ülkelerle ilgili hem ticari hem siyasi anlamda bazı politikalar vardır. Şimdi bunlardaki değişim derseniz %100 bir değişim olacak, böyle bir değişimin olması beklenilemez. Ama genelde gelen başkanların siyaseti %10 belki 20'lik bir oranlamayla bazı hamleler yapılabiliyor. Çünkü özellikle Trump'ın seçim kampanyasında yürüttüğü bazı durumlar vardı. Bu kampanyada özellikle ifade ettiği, altını çizdiği neydi? İşte ben savaşları bitireceğim. Özellikle Ukrayna ve Suriye ile ilgili bazı söylemleri vardı. Tabii biz bunları söylerken ya da medyada bunları yer alırken özellikle Gazze ile ilgili pozisyonlar dile getiriliyordu. Aslında böyle bir söylem Amerikan halkının meylini de gösteriyor. Fakat Trump'ın sağı solu belli olmayan, evet Amerikan gelenek siyasetine bağlı ama zaman zaman bazı çıkışları olabilen biridir. Ki neticede Gazze ateşten çıkarmak için biz bunda etkili olduk. Bunun ateşin sağlanmasında bizim gücümüz olduğu şeklindeki bazı ifadeleri vardı. Bu tamamen bir şeydir. Özellikle Siyonist İsrail ile ilgili Trump'ın geçmişte Kudüs'le ilgili aldığı kararlar vardır. Kayıtsız şartsız İsrail'e destek verdiği biliniyor. Ki özellikle seçim kampanyalarında dikkatinizi çekmiştir. Kamala ile çıktığı televizyon programlarında adeta İsrail'i destekleme konusunda bir yarış içerisinde. Ben daha iyi desteklerim, geridir ben daha iyi desteklerim şeklindeki bir programla karşı karşıya bir program izledik. Yoksa bu süreç içerisinde savaşları körüklemeden ziyade Amerikan politikası, İsrail özelinde ben söylüyorum, İsrail'in eğer bu savaştan, bu bilhassa Gazze meselesinde, Filistin meselesinde galip geleceğini eğer bilseydi, belki şu ana kadar yaptığı yardımların çok daha ötesinde bir yardım yapacaktı. Hem pozisyonu iyi değil, İsrail'in canı yanıyor, hem iç kamuoyunda hem dış kamuoyunda. Dolayısıyla Amerikan bunları izlerken, Filistin özelinde söylüyorum, İsrail'in istekleri doğrultusunda bir siyaset bitecektir. Fakat yayılmacı politika, savaş, belki Lübnan, Suriye, Filistin, belki bunun içerisinde Avrupa, insan alemini ilgilendirmeyen ama Ukrayna, Rusya savaşı da Trump'ın hamlelerine evet belki adım atılacak. Fakat Filistin'le ilgili İsrail desteği hiçbir zaman bitmeyecektir.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Abdullah Hocam.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
Çok sağ olun hocam. Allah'a emanet olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Siyonist İsrail rejimiyle yeni Amerika Başkanı Donald Trump'ın başkanlık dönemindeki bu rejime olası destekleri konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini ve analizlerini dinlenmiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir temzede başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile dört bölümden oluşan Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı kitaptan sizler için hazırladığımız podcastimizin bugünkü bölümünde nübüvvetin hedefleri konusunu ele alacağız. Tahran'dan hepinizi selamlıyorum. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Allah'ın peygamberi neyi arıyor? Toplumda neden değişim ve dönüşüm arayışındadır? Bütün bu faaliyetlerin anlamı nedir? Bunlar Seyyid Ali Hamenei'nin mübarek Ramazan ayının 18. gününde İmam Hasan Aleyhisselam camisinde hazır bulunanlara sorduğu sorulardı. Peygamberlerin asıl hedefi insanları en mükemmel ve tekamül mertebesine ulaştırmaktır. İnsan çok fazla güce, yeteneğe ve enerjiye sahip bir varlık olarak olduğundan daha üstün, daha aziz ve daha şerefli bir hale gelebilir. Seyyid Ali ilahi peygamberlerin asıl amacını açıklamak için şöyle devam etti. Temelde insan doğuşunun başından dünyevi oluşumunun başlangıcından itibaren sürekli ilerleme ve gelişme içindedir. Vücudun durumu ve insan vücudunun görünümü bunu çok iyi göstermektedir.
Bir bebek tam bir insanın birçok özelliğinden yoksundur. Dişleri yoktur. Nesneleri tutacak güçlü elleri, ayakta durup yürüyebilecek güçlü bacakları yoktur. Sindirim sistemi yetişkin bir insan gibi değildir ve hiçbir şey yiyemez. Beyni ve sinirleri aynı. Fakat bir süre sonra bu zayıf organlar güçlenip kuvvetlenirler. Kesin olan şu ki bu organlara hiçbir şey eklenmeyecek fakat zamanla hayatın en önemli ve karmaşık sorunlarını çözme ve keşfetme yeteneğini bulan onun zayıf beynidir. Gizli ve görünmeyen yetenekler yavaş yavaş ve zamanla özel koşullarda gelişir ve ortaya çıkma noktasına ulaşır. Bu yüzden insan vücudu sürekli olarak mükemmelleştirilmektedir. İnsani maneviyat ve erdemliklerle de durum aynıdır. İnsanda bir dünya yetenek saklıdır. Onu çok derin ve zengin, içeriği çıkarılıncaya kadar pek bilinmeyen bir madene benzetebiliriz. Seyyid Ali Hamenei konuyu daha da açıklamak için bir örnek verdi ve şöyle dedi. İnsanları bir havuzun kenarındaki güzel ve rengarenk mozaiklere benzetebiliriz. Bu mozaikleri yapmak için önce ham madde kalıplanır, ardından kurumaya bırakılır. Onlara baktığınızda hiçbir güzellik ya da zarafet göremezsiniz. Kara ve çirkin bir nesne. Fakat bu koyu renkli nesne özel cihazlarla parlatıldığında gözle görülür biçimde değişir. Bu aşınmanın ardından içerisinde güzel desenler, çeşitli ve hoş renkler ortaya çıkar. İnsanın iç yetenekleri bu karanlık mozaiklerin kalbinde yer alan parlak ve güzel parçacıklara benzer. Bu adamın ortaya çıkması durumunda onu meleklerden de daha yükseğe çıkarabilecek, kamil ve yüce bir insana dönüştürebilen zengin bir yetenek madeni var. Peygamberlerin gerçek amacı budur. İnsanı kötü huylardan ve hayvani hayattan kurtarmak için gelirler. Vahşi hayvanların işlerini yapan, insan görünümünde ve süslü sözlere sahip olanlara insan denemez. Başkalarını öldürmekten zevk alan, başkalarının acılarını görmekten acı duymayan kişi kesinlikle insan değildir. Artık görünüşü ne kadar temiz ve ütülü bile olursa olsun, ünlü bir bilim adamı da olsa insan olmak başka bir şeydir. Peygamberler insanlığın nefislerini temizlemek için gelirler. Peygamber Efendimizin daveti ortamında zulmün ve hayvani ve barbar yaşamın diğer tezahürlerinin izlerini göremezsiniz. Her ne varsa saflığın ve insanlığın nurudur ve bu da nübüvvetin büyük sanatı ve mucizesidir. İnsanlar mucizeler olağanüstü işler olarak kabul ederler. Fakat nübüvvetin büyük mucizesi iyi ve mükemmel insanlar yaratmaktır. Kendilerine suç ve yolsuzluk konusunda her türlü yetenek bulunan insanlar, peygamberlerin İslam'a çağrısıyla karşılaştıklarında ve peygamberin cila makinesinin üzerlerinde çalıştığında, dünün aynı tıraşsız ve yontulmamış insanı çok büyük bir insana dönüşür. Ebu Zer el-Gaffari bu insanlardan biriydi. O şiddet yanlısı bir adamdı. Bir çöl bedevisi ve insanlığı hiçe sayan biriydi. Onda tek bir insani nezaket kırıntısı bile görülmüyordu. Peygamber bu sert ve kaba adam olan Ebu Zer'i vahyin cilası ile bir adamda bulunabilen tüm zarafetlere ve faziletlere sahip bir adama dönüştürür. Kendilerini insan toplumlarının büyük reformcuları olarak görenler, sıradan insanlardan onları takdir etmedikleri, onları tanımadıkları ve anlamadıklarından şikayet ediyorlar. Diğer insanların etrafında pervane olmalarını ve onlara her zaman teşekkür etmesini isterler. Neden? Çünkü onlar insanlık sorumluluklarını biraz, sadece biraz yerine getirmişlerdir. Aynı kişi Ebu Zer gibi biriyle karşılaşırsa ona değer vermez. Siz bu reformcuyu peygamber ile kıyaslayınız. Peygamber Ebu Zer gibi bir insanı görmezden gelmezken üstelik ondan bir insan yaratıyor. Öyle ki bu ben sıradan insanlar için tüm faaliyetlerin merkez olan bu ben, bu benim her şeyin amaç yolunda çözülüyor. Peygamberin büyük mucizesi işte budur. Seyyid Ali camideki kalabalığa baktı ve acı bir gülümsemeyle onlara şöyle sordu. Böyle birini bulabilir misiniz? Genellikle her şeyi ya kendimiz için ya da bize bağlı olanlar için isteriz. Kendi unvanımız için, evlatlarımız için, iyi adımız için ve kendimize dönen her şey için. Fakat Ebu Zer ulaştığı hedef uğruna sahip olduğu her şeyi Allah yolunda feda etmektedir. Onda bu kadar değişim yaratan nedir? Siyah ve koyu renkli taşlardan pürüzsüz ve parlak aynalar yaratan vahiy ve nübüvvet çağrısıdır. Bütün konuşmalarında İslami bir sistem oluşturmak için İslam'ın fikri ve ideolojik temellerini ayet ve hadislerle açıklamaya çalışan Ayetullah Hameni konuşmasının devamında şöyle dedi. Şimdi materyalist ekollerin eşitlik, sosyal adalet ve sınıf farklılıklarının olmadığı özgür ve müreffeh bir sistem oluşturabildiklerini varsayalım. İdeal topluma ulaştıktan sonraki hedefleri nelerdir? Büyük fedakarlıklar, çabalar ve mücadelelerle müreffeh bir toplum yaratmayı başaran insanlar sonra ne yapacaklar? Materyalist ekoller, dünyayı iskan etmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak, cehaleti ortadan kaldırmak, baskı ve ayrımcılığın olmadığı sınıfsız bir toplum yaratmak diyor. Soruyoruz, insan bu toplumda ne yapmak istiyor? İnsanın insanlığı nereye varmak istiyor? Materyalist ekollerin buna verecek bir cevabı yok. Birisi şöyle diyebilir, yiyip uyumak istiyor, rahat yaşamak istiyor. Biz diyoruz ki, bu kadar mı? İnsanoğlu kolay yiyip, kolay ödeyebilmek için bu kadar zahmete ve meşakkate mi katlanmış? Fakat bir ilahi ekol böyle bir soruya şöyle cevap verir. En yüce amaç Ademoğlunun güzelleşmesidir. Ademoğlu insandan farklıdır. Ademoğlu işte iki ayak üzerinde yürüyendir. Fakat insan olmak tüm bu erdemlerin ve yetenek kaynaklarının onda harekete geçmesi anlamına gelir. Şimdi soruyorlar, sırada ne var? Diyoruz ki, insan sınırsızdır. İnsan tekamül sürecindeyken sürekli ilerlemektedir. Tekamül etmektedir ve mükemmelleşmektedir. Sonu yoktur ve bu da peygamberin öncelikli hedefidir. Ali İmran suresinin 164. ayeti şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
Gerçekten Allah içlerinden bir peygamber seçip kendilerine göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Onları her türlü kötülüklerden temizliyor. Onlara kitap ve hikmeti öğretiyor. İnsanları kötülüklerden arındırmak, erdemlerle donatmak peygamberlerin amaçlarından biridir. Bu yüzden Allah Resulü şöyle buyuruyor: "Ben sadece kerametli ahlakı mükemmelleştirmek için gönderildim. Ama daha önemli olan konu başka bir şeydir." Seyyid Ali bir an sessiz kaldı. Sanki başka bir şeyi hatırlamış gibi devam etti. Bazıları bu ilk harfi çok beğeniyor ve çok tekrarlıyor ve diyorlar ki, toplumun kargaşasını bırakın ve tenha bir köşe bulun. Orada nefsinizi temizlemeye çalışınız. Kendimizi kurtaralım. Şimdi eğer birisinin yeteneği varsa, onun kulağına da bir söz söyleyeceğiz ve onu da insan yapacağız. Bu söz tembellik, rahata konma ve kolaya kaçmak için bahane olabilir. Hem insanlar hem de irşat ve eğitimden sorumlu olanlar bu sözü beğeniyor. Çünkü insanları tehsip etmek daha kolay bir iştir. Bir grup insanı bir araya toplayıp kulaklarına sevgiyi fısıldamak, görünüşte kolay, insanlara zarar vermeyen bir iştir. Ama soru şu, peygamberler gerçekten böyle mi davrandılar? İnsanları arındırmak ve süslemek için nasıl bir yöntem kullanıyorlardı? Acaba peygamberler de İnsanlar onların manevi durumlarını görüp onlarla aynı fikirde olabilsinler diye dünyadaki zahitler ve arifler gibi tekkede, evin ve okulun ve mektebin bir köşesinde mi oturuyorlardı? Acaba İbrahim Halil Rahman mı, Musa mı, İsa mı yoksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mi böyleydi? Hayır. Birisi İmam Sadık aleyhisselamın minberde oturduğunu ve 4000 talebinin etrafını sardığını zannederse bu bir yanılgıdır. Nitekim dikkatsiz insanlar böyle yorumluyorlar. Ne İmam Cafer Sadık aleyhisselam ne dedesi Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne de dünyadaki tüm peygamberlerin çalışma tarzları, okulculuk oynamak ve vaaz vermek ve insanları terbiye etmek değildi. Onlar insanları Allah'ın doğru modellerine göre yetiştirecek bir çözüme inanıyorlardı ve o da şu ki, insanoğlunun yetiştirebilmek için onun büyüyebileceği uygun ve sağlıklı bir çevrenin oluşması gerekmektedir. İnsan fidan gibidir. Hurma fidanını düşünün. Hurma fidelerinin özel bir duruma ihtiyacı vardır. Bölgenin iklimi, toprak ve hava nemi ve benzeri. Bu fidanı meşede dikerseniz, bakımını yaparsınız, en fazla 2-3 hurma verir. Peki, bunu neden yapmalıyız ki? Birkaç tane yerine birkaç ton ürün üretebilmek için çevrenin Huzestan'ın ortamı gibi ısıtılması gerekiyor. Elbette insana uygun bir ortam yaratma çabasının bir hurma ağacı yetiştirme çabasından çok daha zahmetli olduğu açıktır. Cami Hatibi sesini biraz yükselterek şöyle devam etti. Kur'an ayetlerine bakın. Peygamberler tarihine bakın. Nübüvvetlerle ilgili rivayetlere bakın. Çok erken kabul etmeyin, çok erken de reddetmeyin. Dikkat ediniz. Bazıları peygamberlerin insan çekirdeği yapmak istediklerini düşünüyorlar. Halbuki bu iş peygamberlerin şanından uzaktır. Peygamberler insanların bu uygun ortamda bir veya on değil, gruplar halinde, üstelik bizzat kendi başlarına ve İslam öğretilerinin parlak ışının doğal sıcaklığıyla bu uygun ortamda tevhidi bir toplum oluşturmak istiyorlardı. Peygamber Mekke'nin cahiliye ortamında bireyler üzerinde tek tek çalışmak zorundaydı ve bu peygamberlerin genel planıyla çelişmez. Çünkü tevhidi düzenin oluşabilmesi için temel taşı ve temelin bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Fakat sıra Medine'ye gelince, o dönemde Medine'de İslam toplumu oluşturulmuş ve bu topluluğun başına Hazreti Peygamber getirilmiş ve Allah'ın emir ve ahkamının hakimi olmuştur. O zaman Allah şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi vel feth. Ve ra'aytan nase yedhuluna fi dinillahi afwaca.
Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman insanların topluluklar halinde Allah'ın dinine girdiğini görürsün. Öyleyse konuyu şimdiye kadar özetleyelim ve o da şu ki, peygamberlerin iki önemli hedefi vardır. Temel amaçlarından biri insanları kötülüklerden korumak ve onları hayırlarla donatmaktır. Ancak bu ilk hedefin ortasında birkaç amaç daha vardır. İlahi kanun ve düzenlemelerle yönetilen tevhidi bir toplumun oluşumu. Seyyid Ali Hamenei notlarına şöyle bir baktı ve devam etti. Bugünkü konumuz için 2-3 ayet getirdim. Birinci ayet Hadid suresinin 25. ayetidir.
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ
Ant olsun ki Resullerimizi apaçık delillerle gönderdik. İnsanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla beraber kitabı ve mizanı, adalet ölçüsünü indirdik. Bu kitap nedir? Kitabın dinin temelini oluşturan bilgi ve hükümlerin toplanması anlamına geldiğini defalarca söyledik. Günümüz tabiriyle kapsamlı din ideolojisi. Mizan veya terazi ne demek? Bu, gelen her peygamberin bir terazisi olduğu anlamında mı? Şimdi terazi büyük müydü, küçük müydü? Mizan demek, sosyal dengenin yaratılabileceği bir araç anlamına gelir. Buradan da dengesi için bir tedbire ihtiyaç duyan bir toplum olması gerektiği açıktır. Günümüz geleneğine göre mizan yürütme organıdır. Toplumda düzenlemelerin uygulanmasını denetleyen organdır. Bendeniz bu ayetin altında zikredilen hadislere başvurdum. Mizan anlamında zikredilen şeylerden biri de imamdır. İmam toplumda doğruyu yanlıştan ayırması ve safları belirlemesi gereken kişidir. İmam toplumun yöneticisidir. Düzenlemeleri denetleyen ve insanların dengenin dışına çıkmamasını denetleyendir. Allah neden bu işleri yaptı? Çünkü evrim ve mükemmelliğe ulaşmak için, adalet ve eşitlik ortamı için. Daha sonra şöyle buyuruyor, demiri indirdik. Evet, demir de getirdik. Adil bir sistem kurulur kurulmaz, şeytanlar, hırsızlar ve yırtıcılar onu devirmek için ortaya çıkarlar. Bu nedenle asil değerleri savunmak için silaha sahip olmak gerekir. Hadis kitaplarında hadid silah anlamına gelir. Yüce Allah tevhidi sistemi oluşturma fikrinin yanında silahlardan ve zorlayıcı güçten de bahsetmektedir. Ayrıca kendisinde çetin bir güç ve insanlar için faydalar bulunan demiri indirdik. Ta ki Allah kimlerin gaybta onu görmedikleri halde Allah'a ve Resulüne yardım edeceğini açığa çıkarıp ayırsın. Şüphesiz ki Allah güç ve kuvvet sahibi olan kavi, izzet sahibi, her şeyi mağlup eden azizdir. Kur'an ayetlerinin son kelimelerine dikkat ediniz. Bazen şüphesiz o her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Bazen şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Veya şüphesiz ki Allah güç ve kuvvet sahibi olan kavi, izzet sahibi, her şeyi mağlup eden azizdir. Bunlar tesadüf değil. Aynı ayetin içeriğine uygundur. Bu ayet-i şerifte de şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah güç ve kuvvet sahibi olan, kavi, izzet sahibi, her şeyi mağlup eden azizdir. Yani peygamberlerin böyle bir toplum oluşturup gıst, adalet yapamayacaklarını düşünmeyin. Hayır, Allah onları destekleyecek kadar güçlü ve azizdir. Aziz, galip gelen demektir. Ama onu yenen yoktur. O yenilmezdir. Seyyid Ali saatine ve camidekilere şöyle bir baktı ve hafif gülümseyerek şöyle dedi. Sizin için seçtiğim diğer ayetler ise A'raf suresinin 156 ve 157. ayetleridir. Bu ayetlerde Allah ile konuşan bir mümin veya müminlerden bahsediyoruz. İstenilen yerlere gelene kadar ayetleri dinleyin.
وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz ki tevbe edip hidayetini umarak sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma gelince onu dilediğimi isabet ettiririm. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu korkup sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Onlar ki yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de yazılı olarak sıfatlarını buldukları ümmi olan Resul-i Nebi'ye uyarlar. Onlara iyiliği emreder, kötülüklerden sakındırır. Temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Sırtlarındaki ağır yükü ve zincirlerini kaldırır. Ona iman edenler, onu saygı ile yüceltenler, ona yardım edenler ve onunla beraber indirilen nura uyanlar. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Bu ayetlerde insanlara İnsan fıtratına uygun iyiliği ve güzel ahlakı emreden ve buna karşı akla ve fıtrata uygun olmayan münkirleri yasaklayan bir peygamberden bahsediyor. Onlara her güzel şeyi helal, her kötü şeyi haram kıldı. Peygamber Efendimizin bir özelliği de ellerine ve ayaklarına bağlı olan pranga ve zincirleri açmasıdır. Seyyid Ali gülümseyerek sordu. Mekkelileri zincirlerle mi bağlamışlardı? Onlar hapishanede miydiler? Hayır. Peygamberimiz, insani ve tevhidi bir sistem kurarak, geleneklerin, kuralların ve insani kısıtlamaların prangalarını açmıştır. Böylece ona iman edip, yardım edenler hedeflerine ve amaçlarına ulaşırlar ve galip gelirler.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile 4 bölümden oluşan Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları adlı kitaptan sizler için hazırladığımız bugünkü podcast'imizi dinlediniz. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, İslam dininde en yüce ve en önemli ibadetlerden biridir. İbadet, ya sözle ya da amelle yerine getirilen bir fiildir ve namazda her iki fiil bir arada söz konusudur. Namaza durduğumuz vakit, hamd ve sure okuduğumuzda, yine rükû ve secde veya teşehhüd amelinde zikir söylediğimiz vakit sözlü ibadeti yerine getirmiş oluruz. Ancak namaza durmak, kıyam, rükû ve secdeye kapılmak hepsi amelle ibadet sayılır. Bu yüzden İslam peygamberi namaz İslam'ın zirvesi anlamındadır diye buyurmuştur. Yine ünlü bir hadiste Hazreti Ali aleyhisselamın şerefli ömrünün son anlarında şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah için, Allah için namaz hakkındı. Çünkü sizin dininizin sütunudur.
İmam Bagır aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle açıklamıştır. Namaz dinin sütunudur. Bir çadırın direği gibi eğer ayakta dimdik durursa, kazıklar ve ipler ona bağlı, sapasağlam yerinde durur. Ancak direk eğildiği veya kırıldığı vakit bunlardan hiçbiri yerinde kalmaz. Dolayısıyla eğer kulla Allah arasında namaz ibadetiyle kurulan irtibat kesilecek olursa diğer amellerin ve ibadetlerin hiçbir faydası yoktur.
Namaz, insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandıran bir ibadettir. Çünkü namaz, insanda ihlas ruhunu canlandırır. Bir hadiste İmam Sadık aleyhisselam'dan şöyle okumaktayız. Kıyamet gününde kullardan hesabı sorulan ilk mesele namazdır. Eğer kabul görürse diğer amellerin hesabı da kabul edilir. Eğer reddedilirse diğer ameller de reddedilmiş olur. Belki bu yüzdendir ki namaz kulun Yaradan'la en iyi irtibat yoludur. Eğer doğru biçimde bu yol kat edilir ve yerine getirilirse kulun Allah katına yakınlaşmasına ve ibadetinde ihlasa vesile olur. Ve diğer amellerin de kabul görmesine yardımcı olur. Aksi takdirde diğer amelleri de itibarını kaybeder.
Ankebut suresinin 45. ayetinde namazın insanları çirkin amellerden alıkoyduğu buyurulmuştur. Namaz insanlara en güçlü caydırıcı gücü yani Allah'ı ve Ma'd'ı hatırlattığı için günahlardan ve münkirlerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Namaza duran insan tekbir diyor ve Yüce Allah'ın her şeyden üstün olduğunu itiraf ediyor ve ardından onun nimetlerini hatırlayarak Rabbine hamd ve dua ediyor. Kuşkusuz bu ameller namaza duran insanın kalbini ve ruhunu Hakk'a doğru yürüme ve pak olma hissiyle aydınlatır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 45. ayetinin devamında Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir şeklinde buyurur. Gerçekte Yüce Allah ayetin bir bölümünde çok önemli bir meseleyi beyan ediyor. O da şu ki Allah'ı anmak her türlü hayır ve saadetin vesilesidir. Gerçekte insanı her türlü münkirden ve günahtan alıkoyan da Allah'ı anmak ve zikretmektir. Her namaz ibadet açısından en mükemmel ve en yüce ibadet olmakla beraber fuhuş ve münkiri de önleyici etkiye sahiptir. Rivayetlere göre bir gün Medine halkından bir genç İslam peygamberi ile birlikte namaz kılar. Aynı zamanda günah da işler. Bu durum İslam peygamberine bildirildi. O hazret şöyle karşılık verdi. Bir gün namazı onu günahtan alıkoyacaktır. Bir süre sonra o genç tevbe etti.
Namazın doğruluğuna vesile olan şartlardan başka namazın yüceliğine ve kemale ermesine katkı sağlayan bir dizi şartlar daha söz konusudur. Namazın kemal derecesine erme şartlarından biri, namazın içeriğinden başka iç ve dış paklıktır. Çünkü bilindiği üzere namaz kılınan mekan, namaz kılan insanın giysileri, üzerinde namaz kılınan halı, abdest alınan su ve hatta abdest alınan mekan temiz olmalı, gasp edilmiş mekan olmamalı ve başkalarının hakkına taciz edilerek elde edilmemiş olmalıdır. Namaz kılan insan başkalarına zulümden, az satmaktan, rüşvet almaktan ve haram kazançtan uzak durmalıdır. Bu yüzden namazın 5 vakit kılınması başkalarının hakkına uyuma çağrısı gibidir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Namazının kabul edilip edilmediğini bilmek isteyen kimse, kıldığı namazların onu çirkinliklerden ve kötülüklerden uzak tutup tutmadığına bakması gerekir. O zaman her ne kadar çirkin amellerden ve günahlardan uzaklaşmışsa, namazı da o kadar kabul görmüştür.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.